Ayrım 2. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 17. Tarihi sorumluluklar. Fakat bir rejimden diğer rejime bu geçişte hem eski iktidarı yöneten, yeni rejimi hazırlayanlar, hem yeni açılan bu yolda yürüyerek iktidar postuna varanlar çok cepheli tarihi sorumluluklar yüklenmiş oluyorlardı. Gerçi İnönü ve CHP bu yeni nizama yol açmakla Batı anlamında bir demokrasiye kendi rızaları ile yönelişin elbette ki dürüst ve cesur bir misalini vermek istemişti. Ama bunun yanında eğer bu yeni rejim Türkiye'nin hayati sorunlarına cevap vermez ve ona mutluluk yerine bir gün sosyal çatışmalar getirirse bunun tarihi günü da en başta gene İnönü yüklenmiş oluyordu. Demokrat Parti'ye ve yeni iktidar adamlarına gelince elbette ki onlar da önemli sorumluluklar yükleniyorlardı. Eğer kaderini ellerine aldıkları memlekette bu yeni rejim milli mücadeleyle başlayan gelişmelere yeni hamleler vermezse, Milli Kurtuluş Hareketi'nin getirdiği değerlere yeni değerler katmazsa, bunun tarih önünde sorumluluğu da tabii DP liderlerinin omuzlarına yüklenecekti. Yani hiç olmazsa o güne kadar fethedilmiş siperleri geri kaptırmamak, halkçılığı halk içinde sosyal parçalanmalar ve aşırı sınıflaşmalar haline sürüklememek, ölü maziyi ve halkın şuuru altında uyuyan ilkel ve artık değersiz duygularını uyandırmamak, din, mezhep, tarikat kavgalarına yol açmamak lazımdı. Ve nihayet DP'den önce de ne kadar darbelenmiş olsa bile inkılapçı bir dinamizmi hiç olmazsa gençliğe hakim kılmak şarttı. Din ayrı, devlet ayrı kalmalıydı. Kalabalıklar aydını ve inkılapçıyı yutmamalıydı. Demagog, ıslahat adamının yerini almamalıydı. Ağa ve eşkıya meclise girmemeliydi. Milli mücadelenin hem hatırası hem bir ilkesi olan kayıtsız şartsız bağımsızlık, yani dokunulamaz, yabancı kontrol kabul etmez bir vatan anlayışı hiçbir surette zedelenmemeliydi. İktisadi siyaset de ayrıca sakıncalar taşıyordu. Çünkü sosyal yapıda keskin sınıf farklılaşmalarına meydan verecek bir iktisadi oligarşiye, kozmopolite, müstip bir kapitalizme yol açmamak lazımdı. Az gelişmiş fakat gelişmeye muhtaç bir ülke olan Türkiye'de izlenecek kalkınma siyaseti mühimdi. Yatırımlarda kilit noktalarını devletin elinde bulundurmakla türedi bir oligarşiye milli iktisadiyatın kontrolünü kaptırmamak usulleri çarpışacaktı. Çünkü bu oligarşinin hem de yabancılarla el birliği yaparak milli siyasette en güçlü söz sahibi olması ihtimali vardı. Bu ise ta 1919'dan beri başlayan milliyetleşme çabasının bütün yönünü değiştirebilirdi. Hülasa yeni iktidar için 1923-1950 devrinin fütühatını zedelemeden milli gelişmeye, çağın şartlarına uyan hamleler getirmek gerekiyordu. Az veya çok başarılı olsa da dünya iktisat buhranları, dünya harpleri, İktisadi yalnızlık, sermayesizlik, cihazsızlık dolayısıyla bazı aksaklıklarla karşılaşmış olsa da o güne kadar sadık kalınan bu gibi esaslardan yeni iktidar koparsa yeni rejimin geleceği çeşitli ihtimallere gebe olabilirdi. Yani Türk demokrasisi içeriye ve dışarıya karşı bir takım olumsuz çelişmelere sürüklenebilirdi. Neticede ise sosyal, ekonomik, politik bir kaosa pekala sürüklenebilirdi. Bu da demokrasinin bir soysuzlaşması olurdu ve bu soysuzlaşmadan en başta elbette ki yeni iktidarın kendisi ve onun liderleri sorumlu olurdu. Evet, böyle bir soysuzlaşmanın beklenmeyen akımlara yol açması mümkündü. Politika demagojiye dönebilirdi. Demagog diktatör olabilirdi. Ticari, iktisadi veya askeri bir oligarşi memleketin mukadderatını karanlık yollara sürükleyebilirdi. Kısacası milli kurtuluş mücadelesinin asli fütühatı kaybolabilirdi. Halbuki tek şef ve tek parti rejimin az gelişmiş bir ülke olan Türkiye'de beklenilen teşkilatlanmaya ve milli gücün her anda seferber edilişine, planlı ve yeterli bir iktisadi kalkınmaya tamamen imkan verememiş olsa bile siyasette demagojiyi ve iktisadi nizamda mutlu bir azınlığın diktası demek olan oligarşiyi dizginlemesini bilmişti. Bu da yeni ve daha düzenli gelişmeler için elbette ki hazırlanmış bir zemindi. Bu hazırlanmış zeminin yeni iktidar tarafından menfi ve çelişmeci güçlere terk edilmemesi lazımdı. Hülasa 14 Mayıs 1950 seçimlerinin neticesi bu neticeyi bütün açıları ile ve çok cepheli değerlendirmek isteyenlerin kafalarında bu soruları ister istemez canlandırıyordu. Bütün bu sorunların düğümlerini ise ancak zaman çözecekti. Evet, söz artık zamanındı. Bu düğümleri zaman içinde çözecek ve dile getirecek olanlar elbette ve hepsinden önce bu yeni nizamın baş sorumluluklarını yüklenen yeni adamlar olacaklardı. Bu yeni adamlar omuzlarına taşınması güç yükler alıyorlardı. Yarın tarih içinde onların hatırası ya kara bir çerçeve ile çevrelenecekti yahut da onlar başarılarını birer zafer kaftanı gibi omuzlarına giyeceklerdi. Bir dönüm noktası. Evet, yeni adamlar omuzlarını hakikaten taşınması güç yükler almışlardı. Çünkü 1950 Türkiye'sinde iktidar değişikliği, bu değişikliğin yeni adamlara sağladığı iktidar sadece bir parlamento olayı anlamına sığmazdı. Ve bu yeni iktidar sadece bir parlamento çoğunluğu demek olamazdı. 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları bizim yakın tarihimizde aynı zamanda bir dönüm noktası teşkil ediyordu. iktidarın oy çoğunluğuna dayanan bir parlamento düzeni olduğu geleneğini bizde ilk defa onlar yerleştireceklerdi. O güne kadar Cumhuriyet Türkiye'sinde şekil bu değildi. Eski düzen, yani tek parti rejimi, yapısını ve havasını 1946 seçimlerine rağmen 14 Mayıs 1950'nin sonuçlarına kadar sürdürüp gidebilmişti. Ama artık söz yeni nizamındı. Sonra yeni iktidarın hesaba katacağı ve kararlarını alırken bu karar terazisini kefelerine koymak zorunda kalacağı görünür veya görünmez başka güçler de vardı. Memleketin üzerinde tek adamın hatırası zindeydi. O tek adam ki iktidara parlamentodan ve bir takım oy kombinezonları ile değil, eşi pek fazla olmayan bir mücadele ve zafer yolundan gelmişti. En az iki asırdan beri sadece yenilgi ve baş eğmekten başka bir hatıra bilmeyen bir imparatorluğun son toprakları üstünde son Türkler, onun ardında bütün bu husumet cihanına karşı baş kaldırmışlardı. Böyle bir husumet cihanı ile savaş, Demokrat Parti'nin ikinci kongresini ilan ettiği husumet andı gibi dar çerçeveli siyasi taktiklerden bambaşka bir şeydi. Tek adam hakikaten bütün bir husumet cihanına karşı baş kaldırmıştı. Direnmiş, savaşmış ve muzaffer olmuştu. Hatta bu zaferini düşmanlarına da tasdik ettirmek, bu zafere onların da imzasını koydurmak için kurulan sulh masasına, Birinci Dünya Harbi'nin sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan dünya galiplerini de oturtabilmişti. Hülasa tek adam hiç yoktan dinleyebilecek şartlar altında yeni bir devlet kurmuştu. Bu devlete yeni bir nizam vermişti. Kurduğu yeni nizam ise zaferinin hakkı olarak ve bu nizamın gerekli müesseselerini arızasız yaratabilmek için tek şef, tek parti ve otoriter hükümet nizamıydı. Hülasa milletinin hatırasında o ne sadece bir asker ne sadece bir devlet adamıydı. O bir tek adam, insanüstü bir yaratıktı. Hatta artık putlaştırılmış bir kudret, dokunulmaz bir hatıraydı. Onun fani vücudu sahnede olmasa bile onun hatırası ve işareti yeni iktidarın hayır ve şer muhasebesinde er geç mutlaka teraziye konacaktı. Yeni adamların başlarının üzerinde bu hatıra ve onun silüeti ister istemez ve daima yaşayacaktı. Çünkü bu hatıra çok cepheli bir milli mirastı. Bu mirasta herkes kendi hakkını arayacaktı. Her başı sıkılan ona yapışacak, onun gölgesine sığınacaktı. Onun adını bir bayrak gibi sallayarak her bunalım halinde bu bayrakla yeni efendilerin karşısına çıkacaktı. İnkılaptan, milliyetçilikten, halkçılıktan, devletçilikten, hülasa onun slogan kıldığı her şeyden herkes dilediği gibi ahkam çıkarabilecekti. Yani Atatürk ve hemen hemen her zaman gelişigüzel kullanılabilen Atatürkçülük her adımda bu yeni adamların karşılarına çıkarılabilecekti. Hatta yalnız iyi niyet adamlarının değil, soysuz politikacıların, macera adamlarının, her cinsten ve her niyette söz ve kalem sahiplerinin dillerinde bile. Ama o kadar mı ya? Hayır. Ortada bir ikinci adam da vardı. O ikinci adam ki onun şahsiyeti kadar harekat ve icraatı da tek adamın hatırasına bağlıydı. Hatta o muhaliflerini iktidara getiren ve kendisini elbette kendi hesabına rağmen ikinci plana atan şu çok partili rejimi bile Atatürk'ün hatırasına bağlayarak getirmişti. Kaldı ki şimdi ikinci adam bu yeni iktidarın karşısına bu iktidarın ve rejimin doğru işleyip işlemediğini bizzat kontrol için bir ana muhalefet başkanı olarak da çıkıyordu. O halde ikinci adamın da bu yeni nizam üstünde iki türlü hakkı vardı. Hem Atatürk'ün adeta bir vasiyetini hayata tabi etmekle onun devamcısı olarak bu nizamın arızasız gelişmesini murakabe etmek, hem de fiilen ana muhalefet partisinin başkanı ve lideri olarak meclisin, kanunların, yeni yaratılacak şartların, yeni davranışların murakabecisi olmak. Daha doğrusu yeni rejimde kontrol ve direnişi temsil etmek. Kime karşı ve neye karşı? İşte bu soruların cevapları zaman içinde şekilleşecekti. Bu soruların cevapları hem ikinci adamın şahsiyet ve mizacına, hem yeni adamların karakter, eğilim, huy ve idrak seviyelerine göre şekilleşecekti. Ama olayların akışında ve problemlerin gelişme ve çözülüşlerinde söz elbette ki daha çok yeni adamların olacaktı. Yeni adamlar nasıl davranacaklardı? Neler getireceklerdi? Hele hem tek adamın hatıraları hem ikinci adamın direnişleri ile nasıl hesaplaşacaklardı? İşte 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin zafer çanları çalarken DP'nin kader perdesi üstünde bu istihdamlar, bu sorunlar da şekilleşip duruyordu. Değerli insan ve tesadüfün adamı. Evet, yeni adamlar bütün bu problemlerle hesaplaşacaklardı. Fakat şimdi şunu soralım. Yeni adam kimdi? Bir toplumun hayatını etkileyici mevkilere ulaşan yeni adam, ya tek gözlü ve gözü de tepesinde talih devinin eteklerine yapışan kalabalık arasında gelişi güzel bir tesadüf adamıdır, yahut da bu yeni adamın çıktığı zirveden halka söyleyeceği bazı sözler vardır, halka getireceği bazı hizmetler vardır. Tesadüfün adamı bir siyasi harekette yahut parlamento çatıları altında sadece harç olmaya mahkumdur ve harç gibi kullanılır. İyi harç veya fena harç. Eğer bu harç fena ise, fena harç bu çatıyı bizzat onu bu sahneye çıkaranların başına yıkabilir. Soy politikacısı ise halktan gelen ve halka söyleyeceği bazı sözleri olan adamdır. Kucağında halka bazı hizmetler taşıyan adamdır. 14 Mayıs 1950 seçimlerinin iktidara yükselttiği, ön plana sürdüğü kozlar arasında memleketin tanıdığı tek tük insanlar vardı. Ama iktidar safında görülen ve saf halinde iktidara gelen kadro denebilir ki tamamen yeniydi. Yeni adamlar kadrosuydu. Asıl ses bunlardan gelecekti. Bunlar ya birer tesadüf adam olacaklardı, ya bir sihirli değnekle karıştırılan, durgun suların dibinden üste ve ön plana çıkan fakat halka bazı değerler getiren insanlar olacaklardı. 14 Mayıs 1950'de zamanın DP iktidarı üstünde düğümlenen bir sorunu da buydu. Hareketin liderine gelince, Celal Bayar her şeyden önce bilinen bir insandı. Ta 1920'den beri, yani hem tek adamın hem ikinci adamın hareket ve mesuliyetleri içinde vazifeler almıştı. Bütün icraatın altında onun da imzası vardı. Eğer o devir sorumluysa, eğer o devrin icraatından bir sorumluluk gelecekse, bu sorumluluk da Celal Bayar ön planda müşterekti. Onun içindir ki, onun yeni başlayan devirde bu devre getirebileceği yeni bir söz, katabileceği yeni değerler olmasa gerekti. Zaten bu yeni hareketin kımıldaması sırasında bu hareket hakkında en ürkek, en mütereddit olan Celal Bayar'dı. Halk Partisi içinde bir kaynaşma açığa vurulunca ve bu kaynaşmada Celal Bayar'ın adı duyulunca Başvekil Şemsettin Gülaltay'ın ona, "Şu halde siz ayrılın ve bir başka parti kurun." dediği zaman, "Hayır, ben bir Miralay, Albay Sadık Bey olamam." Miralay, Albay Sadık Bey, Gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Manastır Heyeti Başkanı'ydı. Bir bakışta tam ve muhafazakar bir Osmanlı terbiyesinin bütün vasıflarını taşıyordu. Hatta biraz da mistik eğilimliydi. Ama buna rağmen bu gizli komitede aktif, teşkilatçı, uyanık, cesur ve medeni bir karar adamı olarak kudreti gösterdi. Nitekim 1908'de Hürriyet evvela Manastır'da ilan edildi. Manastır'da işler gerek içeriye gerek yabancılara karşı onun tertip ve tanzimiyle yürüdü. Hareket muvaffak oldu. Selanik'te ihtilal ancak Manastır'ın teşebbüse girişmesinden ve başarısından sonra patladı. Fakat İttihat ve Terakki'nin açığa çıkmasıyla beraber Selanik'teki genç ve biraz da bağımsız insanlar hareketin mihverini süratle kendi üstlerine çevirdiler. Manastır gölgede kaldı. Sadık Bey'in ise ön plana geçememesi için haklı ve haksız bütün tertiplere başvuruldu. Öyle ki az zaman sonra Miralay Sadık Bey İttihat ve Terakki içinde bir ayak bağı, bir reaksiyoner, hülasa bir engel gibi ihmal edildi. Sadık Bey iktidara müessir olsaydı Talat Enver ikilisinin aşırı komitecilikleri belki önlenebilirdi. İşte ondan sonradır ki Sadık Bey 21 Kasım 1911'de Hürriyet ve İtilaf Fırkasını kurdu. İttihat ve Terakki'den ayrıldı. Fakat bu teşebbüs biraz da İttihat ve Terakki'nin müsamahasız düşmanlıkları altında hem kendisi hem fırkası için acı neticeler yarattı diye cevap veren Celal Bayar'dı. O bu çekingenliği ve yeni bir partiye gitmeyeceklerini hatta bizzat İsmet İnönü'ye de ifade edebilmişti. Hülasa yeni hareketin en büyük sürprizi bu harekete Celal Bayar'ın bir lider olarak sevilmesi oldu. Ama yeni bir insan, yeni bir lider, yeni rejim için elbette ki daha bağımsız konuşabilecekti. Eski rejimin yeni izama aktardığı insan ise eski rejimin yetersizliklerinden ve yeni rejimin üstünlüklerinden bahsederken elbette ki daha dikkatli olmak zorunda kalacaktı. Kaldı ki böyle bir insan yeni rejimin hele yalnız saflarına katılan bir politikacı değil de bu rejimin aynı zamanda lideri, önderi, mücadelecisi ve dolayısıyla eski rejimin karşısına dikilen bir tasfiyecisi gibi de rol alırsa işte o zaman bu durum bu yeni partinin kaderinde bir başka soru işareti daha doğurdu. Acaba bu eski şahsiyet kendi mazisinden ne kadar kopacaktır? Kendi mazisi demek olan eski rejimin alışkanlık ve geleneklerinden ne kadar sıyrılabilecektir? Daha doğrusu yeni bir hüviyete bürünen bu eski insan yeni nizamın gerçek icracıları için bir fren, bir ayak bağı mı yoksa itici ve sürükleyici bir kuvvet mi olacaktır? 14 Mayıs 1950 seçimleri sonunda yeni iktidarın kaderi üstünde titreşen bir başka sorun da buydu. Yeni iktidarın şahsiyetleri ve bu arada Celal Bayar üstünde ileride durulacağı için burada bu konu ayrıca genişletilmemiştir. Adnan Menderes'e gelince o başka bir tipti. Evvelce CHP'de her genç ve kendisine güvenen her partili gibi Adnan Menderes de partisinde ön planda görevler almak istemişti. Mesela kabineye girmek, vekil olmak istiyordu. Bundan daha tabii bir şey de olamazdı. Hem kendisine hem şefine güveniyordu. "Beni Atatürk keşfetti" sözlerini Adnan Menderes'ten dinlemişimdir. CHP ileri gelenlerine sık sık "Canım ne olur şu ziraat vekilliğine bir defada ziraatten anlayan çift çubuk sahibi birini getirseniz" diye haklı olarak konuştuğunu da yakınları nakleder. Menderes'in o zaman vekil olması elbette ki yadırganmazdı. Nitekim onun kabineye alınması ve ziraat vekiline getirilmesi için Başvekil Saracoğlu ile aralarında konuşmalar geçtiğini de İnönü hatırlamaktadır. Ama bu olamadı. Mecliste Menderes'le beraber toprak kanununa karşı çıkan başka bir arkadaşı yani Cavit Oral, kabineye ziraat vekili olarak girdi. O zamanki reisi cumhur da başvekil de mecliste kendi tuttukları tasarıya karşı çıkan birini geriye itecek halde kabineyi almakla iyi bir iş yaptıklarını düşünüyorlardı. Hülasa kabineye giren Adnan Menderes değil Cavit Oral oldu. Zaten toprak kanununa karşı çıkan grubun baş sözcüsü de Cavit Oral olarak görünüyordu. Eğer Oral yerine Menderes kabineye girseydi kaderi değişir miydi? Belki. Neyse. Menderes eski rejime daha az angaje bir insandı. Eski şefine ve eski partisine karşı çıkış ve manevra imkanları daha müsaitti. Kısacası Celal Bayar'a bakarak o daha serbest bir yeni adamdı. Gerçi Bayar gibi kökleri çok eski yıllara inen bir şöhreti temsil etmiyordu. Ama memleketteki şartlar bir yeni kahramanı öylesine bekliyordu ki yeni bir hareketin bayrağını her omzuna alan kısa zamanda şöhretli bir önder olabilirdi. Diğer yeni adamlara gelince bunların başlıcaları üzerinde ileride duracağız. Mesela siyasi tecrübeleriyle değilse de ruhi yapısıyla incelenmeye değer bir insan olan fakat bir aksiyon adamından ziyade bir tartışma adamı olan Samet Ağaoğlu bunlardan biridir. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nda sonradan hem kendisinin hem arkadaşlarının pişmanlık duydukları bazı davranışlarına rağmen bayındırlık alanında beklenmeyen kabiliyetler gösteren aynı zamanda bir halk katibi olarak sevilen tevfikleri bunlardandır. Yine ön planda sivrilen diğer yeni önderlerle onların siyasi hareket sahnesine çekmeyi başardıkları binlerce ve binlerce yeni insan bunlara katmadadır. Şimdi artık olayları ve gelişmeleri izleyelim. Gelenekleşmesi gereken bir örnek. 14 Mayıs 1950 seçimlerinin pek beklenmeyen sonuçlarının belli olduğu gece İnönü Çankaya Köşkü'nde verilen yemekli toplantının havasının bu kitabın ikinci cildinin son bahsinde vermeye çalıştık. Evet, bu ziyafet radyodan DP'nin zaferini ilan eden haberler ve vilayetlerin o sofradaki dahiliye vekili Emin Erişirgil ile arda arda ulaştırdıkları düşündürücü bilgilerle sona erdi. Bu son CHP iktidarının 27 yıllık hikayesinin de sonuydu ve neticeler anlaşıldığı zaman o sofra başında bulunan vekil, mebus veya tanınmış CHP yöneticilerinin çoğu artık milletvekili değildiler. Fakat İnönü seçilmişti. Onun muhalefet partisi başkanlığı daha o gece orada ve bu sofra sonunda başladı. Son CHP hükümetinin görevi bu neticelerin alınması ile zaten artık geçici sayılırdı. Nitekim ertesi gün yani 15 Mayıs 1950'de İnönü yeni iktidarın şeflerine devlet başkanlığı göreviyle hükümet yetkilerinin devre hazır olduklarını bildirdi. Fakat yeni adamlar henüz hazır değildiler ve kendileri hiç şüphe yok ki böyle baş döndürücü bir zafer beklemiyorlardı. Ama halkın doğru veya yanlış ölçülere dayanan, yıllar yılı birikmiş olan art eğilimleri yahut halk psikolojisinin daha ziyade bilinçaltı tepkisi kendini göstermişti. Ve tarihi iktidara DP şeflerinin sokaklardaki seçim afişlerinde ortaya attıkları bir jestle yeter, artık söz milletindir denmişti. Getirdiği yeni seçim kanununun bu kendi aleyhindeki neticesi karşısında İnönü'nü gösterdiği kayıtsız şartsız baş eğme jestini Türk demokrasisinin tarihi sanıyorum ki üstün bir devlet adımının örnek hareketi olarak alacaktır. Çünkü daha önce de tekrar ettiğimiz gibi değişen sadece bir parti iktidarı değildi. Değişen bir rejim, hatta bir hatıraydı. Ve bu hatıra örgütünü İstiklal Savaşı'ndan milli mücadeleden onların dava ve önderlerinden alıyordu. Değişen 27 yıllık iktidardı. Bu iktidar hem de bizzat iktidar başkanının ortaya attığı çok partili rejim ve parlamenter demokrasi sloganları ile değişiyordu. Hülasa tarihi bir şefin kendi milli şeflik ve tek parti nizamını bizzat reddedişiyle Türkiye yeni bir siyasi hayata giriyordu. Hem de milli şefin ortaya çıkan neticeleri kayıtsız şartsız baş eğmesiyle. Gerçi başka türlü olamazdı ama bu gene de önemli ve manalı bir dürüstlük misaliydi. Böyle bir jest Türk toplumunun gelecekteki hayatında da böylece gelenekleşmeliydi. Yeni adamların da bu hareketi gereği gibi değerlendirmeleri bu nizamın geleceği için önemli bir şarttı. Yoksa bu nizam tarihi kaidesine oturtulmuş olamazdı. Ve o zaman bu bizzat çok parti parlamento rejiminin Türkiye'deki kaderi hesabına bir şanssızlık olabilirdi. Garip bir teminat hikayesi. Seçimlerin kesin sonuçları 18 Mayıs'ta alındı. Meclis ancak 22 Mayıs'ta toplandı. Yeni cumhur reisini seçti. Hükümet aynı gün açıklandı. Gene aynı gün İnönü yeni reisi cumhuru tebrik etti. Bayar bu ziyareti 23 Mayıs'ta İnönü'nün evinde iade etti. Bayar'ın ziyareti ve İnönü ile 20-30-21 arasında nispeten uzunca süren konuşmalar etrafında DP çevresinde çeşitli rivayetler yayılmıştır. Mesela İnönü'nün Bayar'a "Hayatım emniyette mi?" şeklinde bir sual sordu ve Bayar'ın ona teminat verdiği gibi. Halbuki ne böyle bir suale ne böyle bir teminata lüzum vardı. Seçim hiç kimsenin şikayetine meydan vermeyen bir dürüstlük içinde hazırlanmıştı. Aynı dürüstlükle yapıldı. İktidar seçim neticelerini tam bir sükunetle kabul etti. Hülasa 14 Mayıs'ta DP İtiraz götürmez bir seçimde iş başına gelince neticeyi bu kadar dürüstlükle kabul eden eski iktidar başkanı ne yapabilirdi ki? Onu tutuklayacak, hapsedecek yahut cezalandıracaklar mıydı? İnönü Bayar görüşmesine atfedilen teminat hikayesi hem asılsız hem yersizdi. Hem önce de değindiğimiz gibi İnönü Seçim sonuçları belli olur olmaz DP şeflerine iktidarı devre hazır olduğu haberini göndermişti. Celal Bayar henüz hükümeti kuramadıklarını ve hükümeti devralmaya henüz hazır olmadıklarını belirterek bu devrin bir gün sonraya bırakılmasını istemişti. İnönü'nün bu aceleciliğini de onun aleyhinde tefsir edenler olmuştur. Fakat bu acelenin bir manası olsa gerektir. Öyle sanıyorum ki asıl bu acele İnönü'den DP önderlerine teminat ifadesi taşısa gerektir. Çünkü seçimlerin CHP ve İnönü aleyhine böyle kıyasıya bir yenilgi şeklinde belirişini yadırgayan, ruhan kabul edemeyen bazılarında bu neticeye rağmen iktidarın İnönü tarafından terk edilmeyeceğini ve o isterse böyle bir direnişte bilhassa askerler tarafından destek göreceğini ileri süren fısıltılar daha ilk andan yayılmıştır. Bunun elle tutulur bir safhasını daha aşağıda vereceğiz. Bu münasebetsiz fısıldılar belki İnönü'nün de kulağına gelmiş olabilir. Böyle bir havanın bir an içinde olsa yeni iktidar cephesi şeflerini kaygılandırmaması mümkün değildir. İnönü seçimlerin sonu belli olunca ve biraz da acele hissi uyandıran bir düşünceyle hükümeti derhal devre amade oldukları hususunu karşı tarafa bildirmekte bu bakımdan fayda görmüş olabilir. İkinci ayrımın sonu sayfa 28.